Assubay Şükrü Bağ'ın İlhan ve Muzaffer Erdost'u dövmeleri için sanık erleri reo aracına bindirmeden önce reo aracı içerisinde ve reo aracından indirildikten sonra dövmeleri için emir verdiği açıktır. Araç içerisinde dövmeleri için emir veren Assubay Şükrü Bağ'dır. Şoför mahallinde bulunan Şükrü Bağ'ın araba hareket halindeyken de olsa aracın şalter denen bölümünde dövülme olayını işitmemiş veya görmemiş olması Assubay Şükrü Bağ'ın fiili ve hukuki durumunu lehine değiştirecek bir delil niteliğinde değildir. Çünkü Şükrü Bağ, Erdos kardeşlerin arabada da analarını ağlatmaları için emrindeki erlere emir vermiştir ve hükümlü erlerin açıklamaları şüpheye yer vermeyecek denli açıktır. Yukarıdan beri açıklandığı gibi yapılmış olan tespit yeni delil niteliğinde olmadığı gibi bu tespit ne tek başına ve ne de diğer delillerle birlikte hukuksal durumu ve davanın esasını etkileyecek durumda bulunmadığından aksine tespit dışındaki delil durumu daha önce verilen hükmün haklılığını gösterir nitelikte bulunduğundan ve esasen daireler kurulunun kararıyla da bu hususun belirlenmiş olduğu göz önüne alınarak 353 sayılı yasanın 240. maddesi gereğince mahkemenizce verilen önceki hükmün onaylanmasına karar verilmesini saygılarımızla dileriz. Ankara 1 No'lu Askeri Sıkı Yönetim Mahkemesi 12.9.1985 tarihinde yeniden karar verdi. Tanıkların eski ifadelerini, yazılı delilleri yeniden tartıştı. Olay ve oluşun kabulüne, eylemin hukuki niteliğinin kabulüne ilişkin görüşlerini yeniden belirtti. Bu konular aynı tarihli gerekçeli hükümde aynen şöyle yer almaktaydı. Şahit Haluk Vahaboğlu olay zamanı Mamak Askeri Cezaevinde tutuklu olarak bulunduğunu, ders düzenindeyken bir ara dış kapının açıldığını, zincir sesinden anladığını, daha sonra cop sesleri geldiğini, pencere önünden şahısların sağa sola kaçtıklarını, askerlerin de onları kovaladıklarını gördüğünü, bu durumun 5-10 dakika kadar devam ettiğini, bir müddet sonra da iki kişinin koğuşa getirildiklerini, her ikisinin de perişan bir vaziyette olduklarını, İlhan Erdos'un yere düşmüş kalkamadığını, bir ranzaya yatırdıklarını, hatta İlhan'ın bir ara ağabeyim nasıl diye sorduğunu, düğmelerini açarak nefes almasını sağlamaya çalıştıklarını, nöbetçi erlerin yoklama yapılacağını, yoklama düzeni alın ve İlhan Erdost'u göstererek bunu da içeriye götürün dediklerini, İlhan'ı içeriye götürdüklerini, onun yanına girip nabzını kontrol ettiğini, durmuş olduğunu, suni teneffüs yapmaya çalıştıklarını ve doktora da haber verdiklerini, kesin bir teşhiste bulunamayacağını. Şahit İsmail Okatan olay zamanı tutuklu olduğunu, koğuşlara yeni tutuklu getirildiği zaman dışarıya bakmamalarının istendiğini, hadise zamanı da bu şekilde emir verilince tutuklu getirildiğini anladıklarını, bir ara dışarıya baktığında yolun üzerinde dış kapıya doğru 6-7 kişilik bir asker grubu tarafından iki şahsın coplarla vurularak getirildiklerini gördüğünü, bu iki kişiden birinin yere düştüğünü, tekmelendiğini, daha sonra dış kapı ile iç kapı arasında da yine getiren erler tarafından iki şahsın dövülmesine devam edildiğini, iki şahıs ikinci kapıdan geçirildikten sonra bu defa iç nöbetçilerin dövme işlerine iştirak ettiklerini, üçüncü kapıya gelmeden ölen kişinin vurulan darbelerle düşüp köşe şeklindeki beton sütunda bulunan tuğlanın üstüne başı ile omuzunu vurduğunu, askerlerin kalkmasını söylediklerini ve şahısları karanlık yere doğru çekip dövmeye devam ettiklerini, bu halin 10 dakika kadar sürdüğünü, daha sonra da diğer kapıdan geçirdiklerini ve iki şahsın perişan bir durumda koğuşa alındığını, iki nöbetçinin de şahıslara vurduğunu, maktul içeri girdikten sonra yere düştüğünü, yardım etmek istediklerini, nöbetçi erin kaldırmayın, bana tekmil versin dediğini, yere düşen şahsın kalkamadığını görünce de siz kaldırın diye söylediğini, şahsı kaldırıp ranzaya yatırdıklarını, suni teneffüs yapmak istediklerini, daha sonra doktorun gelip müdahalede bulunduğunu. Şahit Ferruh Parmaksızoğlu, olay zamanı C blokta nöbetçi subayı olarak görevli olduğunu, telefonla iki tutuklunun alınmasının istendiğini, nöbetçi astsubay savcılıkta görevli bulunduğu için sanık Şükrü Bağ'a bu şahısları alıp getirmesini söylediğini, ve onu görevlendirdiğini, şahısların getirildiklerini, tel örgü kapısının gardiyan İsmail tarafından açıldığını, tel örgülü kapıdan içeriye, getiren erlerin girmediklerini, getirilen şahısların dövülmüş bir halleri bulunup bulunmadığını sayımla meşgul olduğu için görüp tespit edemediğini. Şahit Raci Tetik, Mamak Askeri Ceza ve Tutuk Evi Müdürü bulunduğunu, disiplinsiz hareketlere mani olmak için iç nizamiyede ilk işlemler yapıldıktan sonra yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve hastalar hariç olmak üzere gözetim altına alınanlara belden aşağıya kaba yerlerine ve avuçlarına birer ikişer cop vurulmasını emrettiğini, amacının disiplini sağlamak olduğunu, 7 Kasım 1980 günü saat 5.30'da bir toplantıya gitmek üzere cezaevinden ayrılıp saat 8.10'da geldiğini, C blokta bir hastanın mevcut bulunduğunun bildirildiğini, hemen nöbetçi tabibini gönderdiğini, nöbetçi tabibin bir süre sonra kendisinin yanına gelip hastanın öldüğünü söylediğini, bunun üzerine durumu komutanlığa ve askeri savcılığa bildirdiğini, o zaman başka bir görevde bulunan Kısmet Çağlar'ın da olayın cereyan ettiği vasıtaya binmiş olmasının kendisine ters geldiğini, bu er hakkında bazı şikayetlerin kendisine intikal ettirildiğini. Şahit Nezih Artan 7 Kasım günü gözetim altında kendisinin de önce adli müşavirliğe sonra da A nizamiyeye getirildiğini, İlhan ile Muzaffer'i adli müşavirlikte gördüğünü, A nizamiyede işlemler yapılırken bazı konuşmalar olduğunu, orada bulunan bir erin İlhan ve Muzaffer de dahil olmak üzere tüm göz altında olanların ellerine coplarla vurduğunu, bir süre sonra bir subay ve az subayın gelip hakaret, tamiz sözler söyleyerek İlhan ve Muzaffer kardeşleri alıp dışarıya çıktığını, bu şahıs hakkında teşhiste bulunamayacağını. Şahit Baysal Balaban, hadise günü saat 20.15-20.20 sıralarında toplantı halindeyken C blokta hasta bir kişinin bulunduğunun bildirildiğini, daha sonra da bu kişinin öldüğünün bildirildiğini, Kısmet Çağlar'ın vukuatlı bir kişi olduğunu da çevreden duyduğunu, yazılı deliller. Maktul İlhan Erdost'a ait bilir kişiler Profesör Doktor Aydın Akkay, Uzman Doktor Binbaşı Yüksel Alvur, Tabip Binbaşı Naki Salman Pakoğlu tarafından düzenli 8 Kasım 1980 tarihli ölü muayene ve otopsi tutanağı ve raporunda maktulde vücudun arka tarafından darp izlerinin, baş arka kısmında darp izinin, aynı bölgede beynin oksipital lobunu tutan darba bağlı araknoidal kanamanın, sol 4, 5, 6 ve 7. kaburgalarda kırıkların, sağ 5, 6, 7. kaburgalarda kırıkların mevcut olduğu ve sonuçta ölümün kafaya isabet eden darba bağlı olarak subaraknoidal beyin kanamasından meydana geldiği bildirilmiştir. Mevcut iddia ve savunma muvacehesinde bu otopsi raporu ile yetinilmeyerek mahkememizce Adli Tıp Meclisi'nden mütalaa alınmış ve Adli Tıp Meclisi'nin 22 Aralık 1982 tarih esas 25.351 karar 1337 sayılı mütalaanamesinde İlhan Erdost'un vücudunda muhtelif ve müteaddit ekimozlar görüldüğüne, göğüste iki taraf kotlarda kırık olmakla beraber akciğerler normal görünümünde ve toraks boşluğunda kanama olmadığından bunların suni teneffüs yaptırılma esnasında kırılmış olacağı, başta oksipital sol tarafta 3 cm çapında hematom bulunduğuna, kafatası kemiğinde kırıktan bahsedilmediğine, sol oksipital lobu kaplayan araknoidal kanama ölümü tevlit ettiğine ve kafatasını kırmayan oksipital nahiyeye isabet eden hematomu yapan travmaya bağlı olduğuna, beyin kanamasını kolaylaştıracak herhangi bir eski hastalıktan da bahis edilmediğine göre, başta oksipital nahiyedeki hematom ve beyindeki subaraknoidal kanama, başa vaki sert ve küt bir cisim travması ile olabileceği gibi, kişinin yere düşürülmesi sonucu başın yere çarpması ile de olabileceği tefrikinin mümkün olmadığı olayda, TCK'nın 451 ve 452 Taksim 2. maddesine mümas bir durum görülmediği, kastın tıbben tayininin mümkün olmadığı mütalaasına varıldığı belirtilmiştir. Yukarıda ayrıntılarıyla belirtildiği gibi, Şükrü Bağ ve müdafiinin yargılamanın yenilenmesi istemi, askeri yargıtayca kabul edilerek, olayın cereyan ettiği reo aracına, monteli, şartel üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması, Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığından istenilmekle adı geçen savcılıkça 20.12.1984 tarihinde tanıklar Hüseyin Özadam, Ender Arslan, Fevzi Şatırel, Ahmet Ay, Tahir Demirkıran'da hazır bulundurulmak suretiyle bilirkişiler İsmail Duru, Hulusi Tektaş ve Yusuf Koç marifetiyle bilirkişi tetkikatı icra olunmuş dosya arasında mevcut inceleme ve tespit tutanağında da belirtildiği üzere şoför mahalline araç hareket halindeyken şartelin arkasındaki kapının ve orada cereyan eden olayların görülmesinin mümkün bulunmadığı tespit ve bildirilmiştir. Yine eski kararımızdan sonra haklarındaki hükümler kesinleşen Metin Gündoğan, Ahmet Şeker ve İbrahim Keskin örnekleri dosya arasında mevcut 6-2-1984, 2-4-1984, 20-2-1984, 5-3-1984, 29-3-1984 ve 2-4-1984 günlü dilekçelerinde sanık Şükrü Bağ'ın İlhan Erdost ile Muzaffer Erdost'u kastederek "Bunlar birer yılandır, bütün milleti bunlar zehirliyor, bir güzel haşlayın" şeklinde emir verdiğini bildirmişlerdir. Tüm bu nedenlerle sanık Şükrü Bağ'ın hususi vazife ile mükellef bir kısım askerin kumandanı iken mani olabileceği ve vazifeten men'e mecbur bulunduğu ika olunan katil kastı olmaksızın müessir fiil neticesinde ölüme sebebiyet suçunun işlenmesine göz yumduğu, sanık ile haklarında hükümler kesinleşen Ahmet Şeker, İbrahim Keskin, Metin Gündoğan ve Kısmet Çağlar'ın tevil yollu ikrarları, otopsi zabıt varakası ve raporlar, şahadet ve tüm dosya kapsamı ile sübuta erip, mahkemenin yenilenmesinden sonra toplanan deliller de durumu değiştirmediğinden, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 240. maddesi uyarınca, önceki 27.10.83 tarih ve esas 1981 Taksim 66, Karar 1982 Taksim 180 sayılı hükmün onanması suretiyle karar ittihazı gerektiği sonuç ve kanısına varılmıştır. Yukarıda ayrıntıları ile belirtildiği gibi yargılamanın yenilenmesine dayanarak yapılan sanık Şükrü Bağ'ın vasıta yolda hareket halinde iken şartel tabir edilen kısımda cereyan eden olayı görmemesi hali sanığın sorumluluğunu kaldıracak nitelikte değildir. Hüküm. Yukarıda açıklanan nedenlerle sanık Şükrü Bağ'ın hususi vazife ile mükellef bir kısım askerin kumandanı iken mani olabileceği ve vazifeten mene mecbur olduğu ika olunan katil kastı olmaksızın müessir fiil neticesinde ölüme sebebiyet suçunun işlenmesine göz yumduğu sabit olduğundan 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 240. maddesi uyarınca önceki 27.10.83 tarih ve esas 1981 Taksim 66, karar 1982 Taksim 180 sayılı hükmün onanmasına. Sanığın eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu'nun 139. maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu'nun 452 Taksim 1. maddesi gereğince 8 yıl ağır hapsine. Cürüm vazife esnasında işlendiğinden TCK'nın 251. maddesi uyarınca cezası 1 bölü 3 nispetinde artırılarak neticeten 10 yıl 8 ay süreyle hapis cezası ile cezalandırılmasına. Hükmolunan cezanın nevine göre Askeri Ceza Kanunu'nun 30 Taksim A-1 maddesi gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden tardına oy birliğiyle karar verildi. 12.9.1985 T. Altay, A. Gürel, M. Sever. Yeniden Yargıtay'da. Karar, Şükrü Bağ ve vekili tarafından temyiz edildi. Askeri Yargıtay Başsavcısı, 19.11.1985 tarihli tebliğnamesinde mahkeme hükmünün onanmasını istedi. Tetkik hakimi Selami Çakıroğlu, mahkeme hükmünün onanması şeklindeki görüş ve düşüncesini belirtti. Askeri Yargıtay 5. Dairesi, gereği düşünüldü. Er Kısmet Çağlar'ın da sanık Şükrü Bağ'dan gizlice araca binmesi, mağdur Muzaffer Erdoğan'ın beyanı ve otopsi raporu birlikte değerlendirildiğinde görevli üç er ile sağ görüşlü olduğu bilinen Er Kısmet Çağlar'ın, sol görüşlü olduğu bilinen mağdur ve maktulü cezaevi komutanının emrini aşarak kıyasıya dövmek için anlaştıkları, bu meyanda görevli erlerin gizlice Kısmet Çağlar'ı şaltere aldıkları, ölümü tevlit eden darbe veya dövmenin buradaki dövme neticesinde olduğu, arabadaki bu dövme olayının sanık Şükrü Bağ tarafından bilinmediği kanaatine varılmış ve yapılan keşifle de seslerinin duyulamayacağı tespit edilmiştir. Şüphe sanık lehine yorumlanır, ilkesi de göz önüne alınırsa, maktul ile mağdurun dövülme olayını cezaevi müdürünün disiplin için herkesin dövülmesi emrini fırsat bilen üç görevli er ile görevli olmayan Er Kısmet Çağlar'ın müştereken gerçekleştirdikleri, olayın sanığın iradesi dışında vuku bulduğu, kaldı ki göreve yeni başlayan, tecrübesiz olan ve hasbelkader bu göreve verilen sanığın kendi branşı dahilinde olmadığı halde görevli erlere bu hususta emir vermesinin ve göz yummasının da düşünülemeyeceği, rütbesi astsubay olan sanığın olay esnasında maktul ve mağdura karşı sarf ettiği sözlerinde sanığın rütbesi albay olan komutanının emirlerine karşı gelmesi olarak anlaşılabileceği, memleketin o günkü olağanüstü şartları da göz önüne alınırsa kendisini zor duruma düşürmemek için söyleyebileceği, bunun da sanığın suç işleme kastının olduğuna delalet etmeyeceği, bu durumda sanık Şükrü Bağ'ın kumandanı iken mani olabileceği ve vazifeten mene mecbur bulunduğu halde diğer sanıkların suçlarına göz yumduğu hususunda yeterli delil olmadığı, ancak sanığın şalter denen özel bölmesine maktul ve mağduru koyup kilitlememesi, araç hareket etmeden arka tarafı kontrol etmemesi sebebiyle görevini ihmal ettiği sonucuna varılmıştır. Sonuç: belirtilen nedenlerle sanık Şükrü Bağ'ın eylemi TCK'nın 230 Taksim 2. maddesine mümas suç olduğu halde sanık hakkında aynı kanunun 452 Taksim 1. maddesinden ceza tertip edilmesi kanununa aykırı olduğundan sanık ile vekilinin temyiz itirazlarına atfen 353 sayılı kanunun 221 Taksim 1. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün tebliğname hilafına vasıf yönünden bulunmasına, Başkan Hakim Albay Şefkati Sağlam'ın muhalefeti ile oy çokluğu ile 15.1986 tarihinde karar verildi. Ş. Sağlam, N. Karakuş, H. Çelikkale, M. Tüzün, A. Tokat. Başsavcı Hakim Tuğgeneral Naci Turanay, 29.1986'da Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararları bağlayıcı niteliktedir. Yerel askeri mahkemeler ve askeri yargıtay daireleri, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararlarına uymak zorundadırlar. Daireler Kurulu'nun 12.484 tarih ve 1984-86 sayılı kararında suç vasfına ilişkin anlaşmazlık çözümlenmiş olduğuna göre, Daireler Kurulu'nun kararına rağmen askeri mahkeme kararının tekrar suç vasfı nedeniyle bozulması usul ve yasaya aykırıdır diyerek Askeri Yargıtay 5. Dairesi'nin bozma kararının ortadan kaldırılması için Daireler Kurulu'na başvurdu. Kuşkular, kuşkular. Ankara 1 No'lu Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'nin ilk kararı sanık vekillerinin yanı sıra müdahil vekilleri tarafından da temyiz edilmişti. Müdahil vekilleri kararı sanıkların kastının öldürmek olduğu gerekçesiyle temyiz etmişlerdi. Muzaffer Erdoz bu konudaki kuşkularını askeri yargıtay hükmü bozmadan önce Erbil Tuşalbe şöyle anlatacaktı. Muzaffer Erdoz ile yıllar sonra söyleşip acı tazeliyoruz. İlhan'ın ölümüyle sonuçlanan gözaltının nedeni unutulup gitti. İlhan ve Muzaffer niçin gözaltına alınmışlardı? İlhan'ın sahibi olduğu ilk yaz basım evinde çok sayıda yasaklanmış yayın olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığımız yazılıydı adli müşavirlik kararında. İlk yaz basım evine 12 Eylül'den birkaç gün sonra askerler gelip arama yapmışlardı. Kapı mühürlenmişti. Basım evi zaten kapalıydı. Tasfiye ediliyordu. İçeride kapakları tamamlanmamış Onur ve Sol yayınlarının bazı kitapları vardı. Ama bunların hiçbiri yasaklanmış değildi. İlhan'ın ölümünden ve benim serbest bırakılmamdan birkaç gün sonra basım evi açıldı. Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın basım evinin açılmasına ilişkin yazısı 30 Ekim 1980 tarihini taşıyor. Bizi ise 5 Kasım 1980 tarihinde gözaltına almışlardı. İlk yaz basım evi açıldıktan sonra da buradaki kitapların hiçbiri alınmadı ve herhangi bir dava açılmadı. Adli müşavirliğe 3 gün üst üste götürülüp 3. gün çalışma saati bitiminden sonra gözaltına alınmalarının anlaşılmayan bir yanı vardı. Belki evet, biz oradayken bizden sonra gelenlerin hepsi gitti. 6 Kasım Perşembe günü saat 16'ya doğru adli müşavirlik nezaretinde kimse kalmamıştı. Polis memuru bizim dosyamızın askeri yargıç Ayhan Önder'de olduğunu öğrenmişti. Perşembe günü öğleden sonra bir ara Ayhan Önder'in oradan ayrıldığını öğrendik. O gün saat 19:30-20 arası bizi emniyete geri getirdiler. Ertesi sabah Ayhan Önder'e getirilen ilk dosya bizim dosyamızdı. Ne var ki polis memuru Ziya Şencan mahkemede adli müşavirliğin işleri çok olduğu için karar uzadı ve gecikti dedi. Bu aşamaya ilişkin dosyanın mahkemeye getirilmesi istemimiz duruşma yargıcının olumlu oyuna karşın reddedildi. Yargılama aşamasında toplanan bilgiler ve kanıtlar Muzaffer Erdost'un kuşkularını giderebilmiş miydi? Hayır. Bir kere duruşma erler ve astsubayla sınırlı kalmıştı. İkincisi, duruşmaya getirilebilecek nitelikte ancak belgelenemeyen olaylar vardı. Birkaç örnek vereyim. Gardiyan İsmail Yavaş gerçeği söylemedi. Son dövüldüğümüz bölüme, yani dış avluya dışarıdan birinin girmesinden sorumlu olduğu için ve o kapının anahtarı kendisinde olduğu için yaptı bunu. Tanık olarak dinlendiği sırada gardiyan da değildi. Duruşmadan çıktıktan sonra üzüntüsünü söyledi. İlhan'ın olayı üstüne istifa ettiğini ve gelip konuşacağı çok şey olduğunu söyledi. Beni nasıl bulacaksınız dedim. Zamanı gelince bulurum dedi. Ne söyleyecekti veya ne söyleyecek bilmiyorum. Bir başka örnek. Bizim hafif suçlu olduğumuz için F bloka ayrıldığımızı cezaevi yönetimi yazılı olarak mahkemeye iletti. Ama İlhan'ı öldürenler kasten adam öldürmek suçuyla yargılandıkları için A bloğa verilmeleri gerekiyordu. Ancak bu sanık erler İlhan'ın öldüğü koğuşta F blokta kaldılar. Aynı koğuştan da tam 9 savunma tanığı gösterdiler. 8'i sağcı, biri solcu. Sağcı savunma tanıkları bizim dış avluya sapasağlam girdiğimizi, dış avludaki nöbetçi erler tarafından dövüldüğümüzü söylediler. Solcu olan tanık ise daha önce avluda 7-8 er olduğu halde duruşmada 3 er vardı dedi. Bazı insanlar baskı altında mıydılar diye düşünüyor insan. Bu soruların yanıtları bulunmalıydı diye de. Muzaffer Erdos cezaevi arabasına, yani dövülecekleri arabaya görevli olmadığı halde bindirilen Kısmet Çağlar için önce sakladılar diyor. Kısmet Etlik'te militanlığı ile tanınan bir kişiydi. Daha önceleri Erdoslara kurulan bir pusudaki 7 kişiden birine benzetiliyor. 5. kaset 2. üzün sonu. Lütfen 6. kasete geçiniz.